Ayrım 17, sayfa 294. 1980'in ilk aylarıydı. Güvence ilişkilerini yurt dışında sürdürme yönünde konuyu tekrar sıcak olarak konuşmaya başladık. O günlerde yasal konumumuzda belirli bir daralma söz konusuydu. Hakkımızda açılan davalar belli bir aşamaya gelmişti. Özellikle benim Vatan Gazetesi dönemindeki yazılarım ve bazı kitaplarım ile ilgili davalarım sonuçlanma aşamasındaydı. Yılmaz'la birlikte Güney Dergisi'ndeki yazılarımız nedeniyle ağır ceza mahkemelerinde açılan davalar ise sıkı yönetim mahkemelerine devredilmişti. 1980 Nisan'ında Yılmaz'la yaptığımız uzun bir konuşma sonunda benim vakit geçirmeksizin yurt dışına çıkmam yönünde karar vermiştik. Bu konuşmada çıkmam öncesi ve sonrasındaki uzun ve kısa dönem işleri saptamıştık. Güney Film'de bana bağlı olarak yürüyen işleri acilen tamamlayıp yerime arkadaş hazırlayacaktım. Yılmaz kendisini ve Güney Film'i tüm dünyada tam yetkiyle temsil ettiğimi yazacak, bu belgeyle Fatoş noterden adıma vekalet çıkaracaktı. Güney Film ve diğer konulardaki önemli belge ve malzemeleri daha sonra bildireceğim bir adrese postalanmak üzere paketleyip güvenli bir yere götürecektim. Yurt dışına çıkmam öncesinde Yılmaz'ın yönetmen ya da oyuncu olduğu belli temel filmlerin negatiflerini yurt dışına çıkarmak istiyordum. Sonra kendim yurt dışına çıkacaktım ve koşullarını bulduğum bir ülkede Güney Film'in yurt dışı bürosunu açacaktım. Dağınık ilişkileri bu odakta toplayıp olabildiğince hızlı bir şekilde sinemacı, yazar ve politik kişiliğiyle Batı'da Yılmaz'ı tanıtıcı bir çalışmaya girecektim. Geri teslim edilmemesi yönündeki güvence ilişkilerini ve bizzat Türkiye'den alınması hazırlıklarını bu çalışmalar içinde geliştirip oluşturacaktım. Normal yollardan yurt dışına çıkabilmem benim için de mümkün değildi. Diğer çalışmaların yanı sıra yurt dışına çıkmamı sağlayacak ilişkileri kurup sonuçlandırmam Mayıs ortalarını bulmuştu. Negatiflerini yurt dışına çıkarmak için 10 film saptamıştım. Bir kısmının üstünde yurt dışına çıkarma yasağı vardı. Zaten yasak olmayanları da normal yollardan çıkarmaya çalışmak deveye hendek atlatmak demekti. Başta Sinema TV Enstitüsü yönetimi olmak üzere negatiflerin bulunduğu stüdyoların çıkardığı aksiliklerden, aracıların çıkardığı aksiliklere kadar bir dizi zorluk nedeniyle bu iş uzadıkça uzuyordu. Polisinden gümrükçüsüne, aracısından stüdyo direktörüne kadar kimine gözdağı, kimine rüşvet vermek zorunda kalıyorduk. Çevremizde provokasyon da yoğunlaşmıştı. Bir ara neredeyse bu işten vazgeçmeye karar vermiştik. Yılmaz en iyisi sen git, bu iş o kadar da önemli değil, olursa olur diyordu. Güney Film çevresindeki arkadaşların yoğun çabalarının sonunda bir dizi zorluk aşılıp temel filmlerin negatiflerini yurt dışına yollamıştık. Benim yurt dışına çıkacak oluşumdan Güney Film çevresinde İsmail, Kazım, Fatoş ve Kerim abiyle yakın çevremden bir iki kişi dışında kimsenin haberi yoktu. Bir de Emil abi ve babamla sessizce vedalaşmıştım. Yılmaz ve Fatoş'un Güney Film ve filmlerle ilgili noterden verdikleri vekaletleri de alıp hazırlıkları tamamladım. 12 Ağustos'ta Türkiye'den ayrıldım. Bu satırları elimde düzenlenmiş bir pasaportla gümrükten geçip uzaktan bakışlarıyla beni uğurlayan Ataol, Muzaffer, Nurten ve İsmail'le yine bakışlarımla vedalaşarak İsviçre uçağına girişimin 14. yılında yazıyorum. O gün içimdeki duygu bu gidişin uzun süreceği yönündeydi. Fakat açıkçası bunca uzunluğuyla değil. Yurt dışına ilk yolculuğumdu. Zürih'e gidecek uçağın kalkışı uzadıkça uzamış, iki yolcu indirilmiş, bir süre sonra biri geri gelmiş, nefesimi tutup beklemiştim. Ve yine açıkçası ömür törpülercesine uzadıkça uzayacak asıl bekleyişim, havalanıp Zürih'e varışımdan sonra başlayacağını bilmiyordum. Üç gün sürü filminin İsviçre dağıtımcısı olan firmanın konuğu olarak Zürih'te kalmıştım. Onlara prodüksiyon olanaklarını araştırmak için bir iki aylık bir Avrupa gezisine çıktığımı söylemiştim. Gerekli malzemeleri ağır paketler olduğu için yanımda getiremediğimi belirtip adreslerini kullanıp kullanamayacağımı sormuştum. 7-8 genç insanın kurduğu küçük bir firmaydı, yakınlık göstermişlerdi. Bu yakınlıkta açık fikirli olmaları kadar sürü filmiyle işlerinin iyi gitmiş olması da etkiliydi. İstanbul'a telefon edip Yılmaz'a her şeyin yolunda giderek başladığı haberini verip hazırladığım paketlerin İsviçre'ye postalanmasını söylemiştim. Sonra Almanya'ya geçmiş, Frankfurt ve Berlin'de benzeri bazı görüşmeler yapıp Hamburg'a gitmiştim. Ağustos 1980'in son haftasıydı. Yılmaz'ın özgürlüğüyle ilgili konuyu yurt dışında ilk konuştuğum kişi, Hamburg'da buluştuğum L. Peter'di. devrimci geçmiş olan değerli bir aydındı. Uzun yılların arkadaşıymışız duygusuyla karşılamıştı beni. Anlatmak istediklerimi, amacımı, duygularımı hemen kavrayıp dayanışma içinde olacağı sözünü vermişti. Konuya ilişkin belli konuşma kodları saptamıştık. Hamburg'dan tekrar Zürih'e dönmüştüm. Birkaç gün sonra da Zürih'teki arkadaşlara Güney Film'in yurt dışı bürosunu kurma düşüncemi açmış, firmalarının bir odasını kullanmayı öneri olarak getirmiştim. Görüşmelerine başlamıştık. Bu dönemde Yılmaz kaçışa ilişkin olarak Filistin kanalını araştırdı. İlk başlarda bu kanaldan emindi. Belli riskleri vardı fakat güveniyordu. Ya da öyle görünüyordu. Filistinliler kendi bölgelerine ulaşıncaya kadar aşılması gereken işlere karışmıyorlardı. Ulaştıktan sonra yardım edeceklerini söylüyorlardı. Yılmaz bu kanaldaki ilişkileri bir başka arkadaşla götürüyordu. Genel hatları dışındaki ayrıntıları bilmiyordum. Bildiğim Yılmaz'ın giderek tedirgin olmaya başladığıydı. Konuşmalarımızda bunu hissettiriyordu. Ben bir aksilik olması durumunda ünlü adlardan oluşan bir komiteyi Türkiye'ye göndermeye çalışacaktım. Bu konuda karşıma önceden hiç hesap etmediğim bir sorun çıkmıştı. Sinema dünyasında çok sınırlı ilerici bazı çevreler dışında Yılmaz tanınmıyordu. Adını duymuş olan yoktu. Tanıştığım, konuştuğum insanlara Yılmaz'la ilgili dokümanlar, bilgi içeren broşürler gösterip anlatmam gerekiyordu. Sadece Locarno başarısı nedeniyle Sürü filmi belli çevrelerce biliniyordu. Filmi görmüş olanların yakınlığı daha sıcaktı. Yazar, politikacı gibi diğer sanatçı ve aydın katlarda ise tanıyan hiç yoktu. Dayanışma aramak için konuştuğum kişilere onlarca kitabı, filmi olan bir sanatçı ve sürekli cezaevinde tutuluyor gibi sözler belli bir etki yaratıyordu. Kimi insancıl duyguları, kimi demokrat yapısı gereği belli bir dayanışma eğilimi gösteriyordu. Cezaevinde olma nedenini ise buz gibi bir rüzgar estirmesine fırsat vermeden, halkın gözünden düşürüp dayanışmaları engellemek için ustaca düzenlenmiş bir provokasyon diye açıklamam gerekiyordu. Daha sonra Yılmaz tedirginliğini hissettirdiği Filistin yolunun kapandığını belirtmişti. 17-25 Ekim 1980 tarihleri arasındaki Valladolid Film Festivali öncesinde Zürih'te Fatoş'la buluşup İspanya'ya birlikte gittik. Fatoş artık Yılmaz'ın özgürlüğü konusundaki düşüncelerimiz ve hazırlıklarımızdan genel hatlarıyla haberdardı. Fakat tedirginlik içindeydi. Sık sık iki senemiz kalmıştı, bekleyebilirdik falan diyordu. Bir aksilik olması durumunda Yılmaz'ın öldürüleceği duygusu içindeydi. Bir yanı ise 12 Eylül darbesi nedeniyle altüst olmuştu. Bu kez artık ilk cezamız bitse de Yılmaz'ı bırakmazlar. Bir yığın dava sonuçlandı, sonuçlanacak diyordu. Bir hayli sıkıntılıydı, üzgündü. Festivalde politik tutumdan kaçınmamı yoksa dikkatleri ve baskıları daha çok Yılmaz'ın üstüne çekeceğini söylüyordu. Yılmaz o dönemde bizzat Fatoş'la yolladığı mektubunda görüleceği gibi tam tersi bir düşüncedeydi. Darbenin faşist özünü ve buna bağlı olarak kendisini ödünsüz devrimci kişi değil de anlatmamı istiyordu. Kendisinin politik yanıyla öne çıkarılması gereğini özellikle vurguluyordu. Bu o günlerdeki içtenlikli düşüncesi olduğu kadar cezaevinde olma nedenini geri plana itmenin de taktiğiydi. İmralı'dan Isparta'ya nakil kurulmuş bozulmuş kimi ilişkiler, beklenmedik olaylar, gelişmeler sonunda 1982 Ocak-Şubat aylarında Yılmaz'la özgürlüğü konusunda belli bir değerlendirme yapıp bir dizi karar almıştık. Yılmaz yakın bir gelecekte darbenin yok etmek için kendisini hedef alacağını düşünüyordu. Bir an önce koşulların yaratılıp cezaevinden kurtarılmasını istiyordu. Orta Doğu'daki savaş gerginliği bu yolla baştan beri taşıdığı tedirginliğini daha da arttırmıştı. Filistin yolundan vazgeçmişti. Doğu bloku ülkeleriyle de yeni bir ilişki ve talep içine girmeyecektik. Geri teslim edilmeyeceği güvencesi için koşulları batıda araştırıp batı ülkelerinin birinden almaya çalışacaktım. Yılmaz adını sinemacı ve yazar olarak sanatçı kişiliği ve politik kişiliğiyle öne çıkaran tüm olanakları değerlendirmemi ve kısa sürede emin bir kaçırma planı yapmamı istiyordu. Dışarıda bu çalışma sürdürülürken içeride Yılmaz, Bayram Arife filmini hazırlayıp prodüksiyonu başlatacaktı. Bu filmi kaçışı da beraberinde getirecek şekilde düşünüyorduk. Maddi manevi tüm olanakları bu iki noktaya seferber edecektik. Bu süreç her alanda dört nala koşturduğumuz bir dönem oldu. Gerek filmin gerekse kaçışın maddi dayanaklarının yurt dışında sağlanması gerekiyordu. Geri teslim edilmesini engelleyecek önlemlerden birisi yurt dışına ünlü bir kişi olarak ayağını basmasıydı. Buna bağlı olarak bir aksilik olasılığını da düşünerek ünlü kişilerle dayanışma ilişkileri geliştirmemiz gerekiyordu. Türkiye'deki darbe ortamı Yılmaz tanınmıyor da olsa dayanışma ilişkilerini bir açıdan kolaylaştırıyordu. O dönemde Portekiz'den İspanya'ya, Berlin Festivali'nden Cannes Festivali'ne dek her alanda yoğun bir çalışma sürdürdüm. Toronto'dan Yeni Delhi'ye neredeyse tüm festivallere katılmak için başvurdum. Çok çeşitli ülke basın kuruluşlarına, yazar ve sanatçılarına yazılar, kataloglar, tanıtma malzemeleri ilettim. Dayanışmaya çağırdım. Etkili bazı gazete ve dergi yazarlarının cezaevinde Yılmaz'la röportaj yapmaları için Türkiye'ye gitmelerini sağladım. Değişik ülkelerde radyo röportajları yaptım. Kitapları için Almanya ve Fransa'da yayın evlerine öneri götürüp bu dillerde kitaplarının çıkmasına çalıştım. Ve iki dilde de bunun anlaşmalarını yaptım. 1981 baharında Yılmaz gerçekten uluslararası düzeyde sinema dünyasında tanınan birisi olmuştu. Gerçi sürüyü görmüş olan belli bir çevre dışında sanatı hakkında kimsenin bir bilgisi, okuduğu belli bir ürünü, gördüğü bir filmi yoktu. Sinemacı yanı hakkında bilgi sahibi olanlar genellikle festival çevrelerinden insanlar ve 3. Dünya sineması ile ilgili belli çevrelerdi. Toplu filmleriyle tanınması yönünde İspanya'da atılan adım Berlin Film Festivali'ndeki toplu gösterimlerle bir temele oturmaya başlamıştı. Bunu tüm dünya ülkeleri, festivalleri ve çevrelerine yönelik kampanyaya dönüştürdük. 10 temel filmin 3 dilde basılmış anlatım broşürlerini her tarafa ilettik. Bu çalışmalarda Kaktüs Film'in önemli bir katkısı oldu. 1981 Mart'ında Kaktüs Film ortaklarından birini Yılmaz'ı kaçırma çalışmaları yaptığım yönünde haberdar ettim. Avrupa'ya gelmemde ana nedenin bu olduğunu söyledim. Daha doğrusu söylemek zorunda kalmıştım. Çünkü gelinen noktada çalışma ve ilişkilerdeki yöntemlerimizde belli çelişkiler öne çıkmaya başlamıştı. Mektuplar bölümünde daha ayrıntılı açıkladığım gibi benim çeşitli ülkelere yaptığım seyahatler ve kurduğum ilişkiler maddi yatırım talepleri İsviçrelileri tedirgin etmeye başlamıştı ve işleri yokuşa sürüyorlardı. Bu dönemde kaçırma eylemini 1981 baharına denk düşecek şekilde planlıyordum. Kıbrıs'la yapacağım görüşmelere göre bu Haziran ve Temmuz aylarına da sarkabilecekti. Kaçırma konusunda somut ilişki içinde bulunduğum tek kişi olan L. Peter'le birlikte Kıbrıs'ta görüşmelere gidecektik. Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Peter'i filmci olarak tanıttığım için Kaktüslüler bu arkadaştan da belli bir tedirginlik duymaktaydılar. Bayramın çekiminin başlayıp basına da yansıyan kavgalarla durması, Yılmaz'ın cezaevinden nakli, çevresiyle ilişkilerinin gerginleşmesi, şanssızlıklar zincirinin halkaları oldu. Hem maddi hem manevi bir yıpranmışlığı birlikte getirdi. Yurt dışında kurulmuş prodüksiyon ilişkilerinde şaşkınlık yarattı. Yılmaz kendi dar çevresinde de bazı güvensizlikler yaşıyordu. Bir bakıma filme yeniden başlamak onun için onur sorunu olmuştu. Yılmaz 1981 Mart'ında kendi birikimindeki sıkıntıyı büyük oranla aştığını, filme yeniden başlayacağını, sorunun maddi sıkıntıda düğümlendiğini haber veriyordu. Bu sorunun çözümlenmesiyle birlikte filmin en hızlı bir biçimde tamamlanacağını söylüyor, kurtarılması çalışmalarını da bununla at başı götürmemi istiyor. Kendisinin de hazırlıklara başladığını haber veriyordu. Bunun duygusuyla yaşadığı olayları, koşulları, tedirginliklerini, düşüncelerini yazdığı Mart 1981 mektupları, özgürlüğü yönündeki çalışmaların bir an önce sonuçlanması isteğinin işaretiydi. 1981 Mart'ı ile birlikte bu doğrultudaki son hızlı koşturmaca başlamıştı. Yılmaz eşikte bekleyen mahkeme kararlarından önce firarın sonuçlandırılmasını istiyordu. Aksi durumda kendi deyimiyle kesin olan cezalarla birlikte kapalıya alınacak, yani işinin bitirilme hesaplarının bir parçası olarak eli kolu bağlanacaktı. Bu aylarda çeşitli batı ülkelerinde yetkililer düzeyinde bazı sondaj çalışmalarına başladım. Birçoğunda üst düzeyde bir ilişkiye ulaşabilmek için aracı bulabilmek son derece güçtü. İngiltere, Almanya ve İsviçre'de daha ilk adımlarda yaşadığım duygu güvenden çok güvensizlikti. Yunanistan'da ayağımı basacak belli sıcak ilişkiler kurmuş da olsam yetkililerle görüşme boyutuna varmamıştı. Peter Kıbrıs'ta yakın dostları nedeniyle bu yoldan güvenliydi fakat somut ilişkilere girmemiştik. Yılmaz'ın o dönemde kapısını zorlamamı istediği iki ilişkiden birisi Kaddafi, diğeri yine de bir güvence olarak düşündüğü Arnavutluk'tu. Ulaşıp da direkt kendisini açıklayabilirsem Kaddafi'nin maddi manevi tüm olanakları sağlayacağına inanıyordu. Bu yönde bazı girişimlerim oldu. Arnavutluk ilişkisi ise bu kez de Avrupa'da mektup bürokrasisine takılıp kalmıştı. Arnavutluk Sosyalist Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve Kültür Sorumlusuyla görüşme isteğim davetin mektupla yapılacağı yanıtına rağmen mektubun bir türlü gelmemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. 1981 Mart'ında bir yanıyla konumumuz buydu. Diğer yanı ise filmin maddi yükünü dışarıdan sağlamak için yaptığım çalışmalardı. Yılmaz üst üste yazdığı mektuplarda, telefon konuşmalarında ne yapıp edip bu maddi olana yurt dışında yarat diyor, gerekirse İsviçreli prodüktörü kendisine yollamamı söylüyordu. Filmin çekimlerini durdurduğu dönemde maddi sıkıntı nedeniyle daha önce yolladığım negatifleri de satmışlardı. 1981 Mart'ında Peter Almanya'dan Zürih'e geldi. Bir iki gün birlikte kaldık. Konuşup belli kararlar aldık. O gün canımızı çok sıkmış olan, bugün ise notlarım arasında okurken anımsayıp gülümsediğim tatsız bir olay geçmişti Peter'in başından. İsviçre'de sokağa çanta bıraksan kimse çalmaz dediğim için kapılarını kilitlemediği otomobilini soymuşlar. Tam da Türkiye'ye gitme öncesinde eşyalarından olmuştu. Mart 1981'de Peter Türkiye'ye gitmek için yola çıktı. Yılmaz'la görüştükten sonra Girit'e geçecekti. Onun Girit'te olacağı dönemde ben Kan'da olacaktım. Oradan beni arayıp Kıbrıs'ta buluşmak üzere randevulaşacaktık. Yine bu ay içinde yaptığım bir takım sözleşmeler, yaratılmış belli ortamlar ve ilişkilerle filmin bitmesine yetecek negatifi sağlayıp Türkiye'ye yolladım. Filmin tüm malzemeleri jeneratöründen ışık takımına dek Türkiye'ye iletildi. Bunu Mart-Nisan aylarında yollanan 120 bin İsviçre frangı izledi. Bu da Yılmaz'a filmi bitirip hazırlıklarını yapmasında nefes aldırmıştı. İsviçrelilerden prodüksiyon yatırımı olarak bu maddi olanağı sağlayabilmemizde Peter'in gerçekten önemli bir moral yardımı olmuştu. İsviçreliler üstünde bayram adıyla yapılan filmin prodüksiyonuna talip olacağı yönünde bir hava yaratmıştı. Bu da onlardan kredi çekmemizi kolaylaştırmıştı. Mart-Nisan aylarında Kaktüs'ten bir arkadaşla birkaç kez Paris'e gidip yeni ilişkiler kurmaya çalıştım. İsviçreli arkadaş gerek Kültür Bakanı ile gerekse diğer bazı yetkililerle görüşmemi sağlayacak tanıdıkları olduğunu söylemişti. Fakat tanıştığım kişilerle aramızda güven verici bir diyalog oluşmadı. Genellikle randevu ile ayırdıkları çok az zamana, yine genellikle çok fazla vaat ve gösteriş yükleyen havalı tiplerdi. Konuşurken sürekli yakın dostları bakanlarla sık sık birlikte olduklarını vurguluyorlardı. Fakat sağlayacakları sözünü verdikleri görüşme bir türlü somutlaşmıyordu. Esasında Fransız Kültür Bakanı'na karşı içimde tuhaf bir de güvensizlik duygusu vardı. Bir ara belki Abidin Dino kanalına ulaşabilirim diye düşündüm. Nisan'da Abidin Bey'i de bir iki kez ziyaret ettim. İlişkiyi bu yönde derinleştirebileceğim bir ortam olmadı. Abidin Bey daha çok bana yönelik, sanatçılığıma ve politik kişiliğime yönelik öğütlerde bulunmuş, sürgünde bir sanatçıyı bekleyen tehlikelere işaret etmişti. Nisan 1981'de Paris'te 3. Dünya Filmleri kapsamlı bir festival vardı. Belli dayanışma ilişkileri kurmuş olmakla birlikte sonuca götürecek boyutta bir ilişki burada da oluşmadı. Mayıs'taki Cannes Film Festivali birçok kişiyi bir arada bulma açısından önemliydi. Festivalin yan bölümlerinden birine Düşman filmiyle katılmıştık. Berlin'deki toplu gösterinin yankılarını Yılmaz'ı tanıtıcı bir dosya olarak hazırlamıştım. Bazı ünlü isimler aracılığıyla dosyayı Fransız Kültür Bakanı'na da iletmeyi, sonra da bir görüşme olanağı aramayı düşünüyordum. Birçok kişiye cezaevindeki Yılmaz Güney'le dayanışma çağrısı yaptım. Bu çalışmaları sürdürdüğüm günlerde Cannes'da Kaktüs filmin prodüksiyon bölümünü temsil eden H. Eddy ile aramızda tatsız sorunlar çıkmıştı. Mayıs başında Atina ve Almanya'ya yalnız gidip gelişim, Paris'te belli ilişkiler arayışım, daha sonra da Cannes'da elimde dosyayla bir takım görüşmelere girişim onda belli bir huzursuzluk yaratmıştı. Filmlerimizle ilgili ve özellikle sürmekte olan prodüksiyonla ilgili kendileri dışında başka alternatifler aradığım biçiminde yorumlanıyordu. Güvence vermeme rağmen ikna olmuyor, açık biçimiyle ikna etmemem durumunda prodüksiyon ilişkilerini dondurmakla tehdit ediyordu. O günlerde Peter'in Girit'ten araması ve yaptığımız konuşmada Kıbrıs'ta randevulaşmamız bardağı taşıran bir damla olmuştu. Cannes'dan dönerken tatsız bir kavgayla Milano'da aracı terk etmişti. Mektuplar bölümünde de belirttiğim gibi bu dönemde Yılmaz bu arkadaşı ikna etmek için belki kaçış planını açmamız gerektiği, fakat öncelikle Kıbrıs görüşmelerine gitmemi, oradaki gelişmelerin sonucuna göre karar vermemi söylemişti. O günlerde Atina'ya 2 günlük bir gezi yapıp sürü işletmecisi firmadaki kişilerle dostluk ilişkilerini pekiştirdim. 2 Haziran'da ilkin Atina'ya, oradan Güney Kıbrıs'a gittim. Bir hafta süresince Peter'le birlikte belli ilişkiler götürdük. Her türlü yardıma hazır çok değerli ilişkiler kurdum, dostlar edindim. Onlar Peter'den sonra yurt dışında Yılmaz'ı kaçırma konusunda açık açık görüştüğüm ilk insanlar oldular. Güvenilir ve her konuda yardımcı olma yapıları en azından moral bir destek vermişti. Bunlardan bir tanesi ünlü tiyatro sanatçısı Monica Vassiliou idi. Çıkarsız dostluk duygusuyla candan sıcak insanlardı. Belli çevrelerce Yunanistan ve Kıbrıs'ta körüklenen Türk düşmanlığına alet olmak istemeyişimiz yönündeki duygularımıza da son derece saygı duyarak destek veriyorlardı. Kıbrıs'ın kapılarımızdan birisi olduğu duygusuyla Zürih'e döndüm. Bu dönemde çekimleri bittikçe Bayram filminin negatiflerini Türkiye'den çıkarıp Cenevre'de stüdyoya iletiyorduk. Teknik çalışmalarını başlatmıştık. Kıbrıs'taki ilişkilere bağlı olarak 30 Haziran'da bu kez kesin bir biçimde bazı yetkili kişilere ulaşmak amacıyla Atina'ya gittim. Amacım belli bir dayanışmayı devletler arası resmi ilişkiye bulaşmadan orada da bulabilmek ve gerektiğinde batıya geçme yolumuzda yardımlarını sağlamaktı. Giderken açıkçası bir yanım hep tedirgin, bir yanım umut ve dostluk heyecanıyla doluydu. Önceki ilişkilerimizden Zinos ve Melpo adlarında 2 değerli arkadaş edinmiştim. Özellikle Melpo son derece coşkulu, canlı bir arkadaştı. Otelde kalmama izin vermeyip evinde konuk etmişti. İkinci gün kendisine Melina Mercury ile görüşmek istediğimi söyleyip yardım istemiştim. Bunun bir hayli zor olduğunu önceki gelişimde anlamıştım. Yunanistan'da seçim gerginliği yaşanıyordu. Melina Mercury bu seçim havası içinde çevresinde en fazla sansasyon yaratan kişilerden birisiydi. Sadece Yunan basını değil, dünya basını da sanki onun çevresinde karargah kurmuş gibiydi. Melpo'ya gazeteci kimliğimle bir randevu almaya çalışmasını söylemiştim. Her günü, her saati doluydu. Toplantılar sonrasında dışarıda izleyerek özel bir görüşme olanağı yoktu. İsteğim evinde olduğu bir saatte konuşmaya gitmekti. Seçim ortamı özel konuşma olanağı dahil birçok şeyi zorlaştırıyordu. Üstelik Mercury'nin aday olduğu partinin seçim çalışmasında özellikle öne çıkardığı konu Türkiye politikasıydı. Türkiye'deki bazı çevrelerin körüklediği Rum düşmanlığına benzer bir politikayı bu kez Türkiye'ye yönelik yüzüyle seçim malzemesi olarak kullanıyordu. Seçim ortamının bu havası sanki üstüme çökmüştü. Tedirginliğim böyle bir ortamda kurmak istediğim ilişkinin ve almak istediğim yardımın taşıyabileceği anlamlardan ötürüydü. Seçim öncesinde Yunanistan'da kimin ne türden bir propaganda yaptığı umurumda değildi. Fakat ne seçimi kaybedeceği gözüyle bakılan hükümet yetkilileriyle bir görüşmenin olanağı vardı, ne de seçimi kazanacağı gözüyle bakılan Melina'nın partisi PASOK'la. Olacaksa o ortama bulaşmadan, seçim malzemesi olmadan, kullanılmadan bir şeyler olmalıydı. Bu duygularla saatlerce düşündüğüm bir gecenin sabahında Melina ile yapmak istediğim görüşmenin içeriğini belirlemiştim. Ne olursa olsun bu görüşmeyi yapana dek Atina'da beklemeye karar vermiştim. Seçim havası sokakların da ana konusuydu. Sanki Türkiye'de seçime dahilmiş gibi bir hava vardı. Türk basınında çıkan Yunanistan karşıtı haberler televizyonda basında öne çıkarılıyor, polemik derinleştiriliyordu. Melpo haberleri bana anlatırken bunları dinlesen savaş çıkacak sanırsın ama halk bunu dinlemez, bu her zaman böyledir, şimdi seçim diye daha çok diyordu. Gerçekten de halk düzeyinde yaşanan başka bir duyguydu. Bir keresinde bindiğimiz bir takside taksi şoförünün aynadan sürekli bana bakışını Melpo da hissetmiş ve tedirgin olmuştu. Şoförün konuşmalarını bana senin nerede olduğunu merak ediyor, ben de Afgan diye yanıt verdim diye çevirmişti. Fakat şoför ikna olmuyor, yine soruyordu. Sonunda dayanamayıp evet Türkiye'den geldim, rahatsız ettiysek inelim arabandan dedim. Ve dediğim an şoför aracını durdurmuştu. Dönmüş ellerini kollarını kaldırarak Melpo ile konuşmaya başlamıştı. Melpo bana çeviriyordu. Adam ben anladım senin Türk olduğunu, yüzünden, bakışından, ağzından anladım, sesinden anladım diyordu. Ve ekliyordu. Eğer aramızda bir savaş çıkarırlarsa sen de ben de bizi birbirimize karşı kışkırtanları vuracağız. Söz mü? Sözse kardeşiz. Yok söz vermiyorsan in Taksim'den aşağı. Sonra şoförle tüylerim diken diken kucaklaşmıştık. İzmir'den geldiğini söylediği dedesine ilişkin öyküler anlatmaya başlamıştı. Melina ile görüşmeyi beklediğim birkaç günde konuk olduğum evlerde sokakta o yoğun seçim havasına rağmen buna benzer şeyler yaşamıştım. Birkaç gün sonraydı ki Melpo Melina Mercury'den randevu aldığı haberini verdi. İstediğim gibi evinde almıştı randevuyu. Sekreterine Türkiye'li bir gazeteci olarak kaydolmuştuk. İkili bir görüşme olası değildi. Genellikle yanında mutlaka birileri olduğu söylenmişti. Temmuz 1981'in ilk haftası içindeydi. Verilen saatte Melpo ile birlikte Melina Mercury'nin evine gittik. Giderken yolda Melpo'ya eğer düşündüğüm gibi olmaz ve özel bir konuşma olanağı bulamazsam, Yılmaz'la ilgili hazırladığım tanıtıcı dosyayı kendisine verip yeni bir randevu için çalışmasını rica etmiştim. Son derece esprili, konuşkan ve hemen kendisini sevdiren bir kadın olan Melpo, her işe olumlu yanından bakıyordu. "Olacak, ben bunu ayarlarım," diyordu. Melina Mercury, Joe Dassin yazılı zile basıp içeri girdik. Asansör beklemediğim bir biçimde doğrudan evin içine açılmıştı. Yardımcısı bayan bizi salona geçirmişti. Gazeteci ve yardımcıları olduğu anlaşılan 3-4 kişi vardı. Salonun bir köşesinde oturan Melina ile konuşuyorlardı. Fransızca konuşuyorlardı. İçeri girdiğimizde sıcak bir espriyle bize hoş geldiniz demiş, Melpo'nun Türkiye'den gelen yazar gazeteci diye tanıtmasıyla aynı sıcaklıktaki bir gülüşle bekliyordum der gibi bir karşılık vermişti. Bizim gelişimizden bir süre sonra görüştüğü kişilerin bir ikisi gitmiş, bir başka konuk gelmişti. Sekreteri bayan sık sık yanına gelip Melina'yı sessizce bir şeyler söyleyip gidiyordu. Melina Mercury yere dek uzun, tül görünümlü, yarı şeffaf bir giysi içindeydi. Konuşma tarzı son derece alımlı, görüntüsünü daha da pekiştiriyordu. Her yerde gelip beni buluveren beklenmedik olaylar orada da bulmuştu. Ortalıkta siyah kıvırcık tüylü iki fino dolaşıyordu ve birisi sık sık gelip üstüme atlıyordu. Daha doğrusu orada oluşumdan rahatsız bir huysuzluğu vardı. Sonunda Melina Mercury, kendi yeri olduğu için sizi rahatsız ediyor, en iyisi siz yer değiştirin diyerek bana bir başka koltuğu göstermişti. Gerçekten de kalktığım an köpek oraya oturmuş, huysuzluğu geçmişti. Yaklaşık yarım saate yakın konuşmadan öylece oturmuştuk. Melina Mercury diğer konuklarının sorularını yanıtlıyordu. Fakat konuşmaları arasında sanki bizim konuşmamızı bekliyormuş gibi dönüp bize bakmaktaydı. Ben ise diğer kişilerle konuşmalarının tamamlanmasını bekliyordum. Duruma göre söyleyeceğim şeylere kendimi hazırlıyordum. Melina Mercury'nin beni sürekli kontrol altına tutmaya başladığı yönünde içimde bir his oluşmuştu. Sabırsızlığımı anlamaya başladığı gibi bir histi. Ve birden bana, "Sizin söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? İstanbul'dan mı geliyorsunuz?" gibi sorular yöneltmişti. Melpo araya girip İsviçre'den geldiğimi ve sadece kendisiyle konuşmaya geldiğimi söylemişti. Sonra da bana konuşmak istediğin şeyleri söylemeni istiyor, başlasan iyi olacak diye çevirmişti. Böylece odadaki kişilerin dikkati bütünüyle üstümüze dönmüştü ve susmuşlardı. "Mümkünse sizinle özel olarak görüşmek istiyorum," diye yanıtlamıştım. Tuhaf bir hava doğmuştu. Melina Mercury belli bir anlam yüklediği bir sesle, gizli kapaklı hiçbir konusunun olmadığını, odadaki konukların yakın dostları olduğunu, her konuyu rahatlıkla konuşabileceğimizi söyleyip konuşmak istediğim konuyu sormuştu. Bense biraz umudum kırılmış olarak tutuk bir sesle, "Mümkünse," diye ısrarımı sürdürmüştüm. Bir süre sessizce yüzüme bakmış, kararla kararsızlık arasında gel git olmuş, sonra birden baş başa bir görüşme gibi bir espri yapıp kalkmış, arkasındaki odanın kapısını açıp oraya geçmemi işaret etmişti. Keşke gelmez olsaydım sıkıntısıyla, iyi ki beklemiş ve gelmişim heyecanı arasında tıkanıp kalmıştım. Antika eşyalarla bezenmiş son derece güzel bir odaydı. Biraz sonra kendisi de odaya gelmişti. Elimde Yılmaz'ın fotoğrafları, Berlin Film Festivali'nin kataloğu ve Yunanistan'da oynayan Sürü filmine ilişkin Yunan basınında çıkan yazılardan küpürlerin olduğu dosya vardı. Melina Mercury'nin "Evet buyurun konuşun" dediği an yazar olduğumu, Yılmaz Güney'in yakın dostu olduğumu, onunla ilgili özel ve önemli bir konuyu görüşmek için geldiğimi söylemiştim. Melina Mercury'nin "Yılmaz Güney mi? Kim o? Ne konusu?" gibi sorularla sözlerimi karşılamış olması, bir anda kafamda söylemek için hazırladığım her şeyi alt üst etmişti. Söylemek için düşündüğüm her şey, onun Yılmaz'ı en azından Sürü filmi nedeniyle tanıyor olduğu ön yargısına dayalıydı. Film yönetmeni, cezaevinde falan diye karşılık verdiğimde ise daha bir tuhaf olmuş, İngilizce konuştuğumuzu bile unutup önce Fransızca, sonra Rumca, önce bana sonra kendi kendine bir şeyler söylenmişti. Bu arada elimdeki dosyayı kendisine vermiştim. Dosyaya göz ucuyla bir bakıp, "Siz sinema konusu falan mı görüşeceksiniz? Biliyorsunuz benim şimdi direkt bir ilgim yok," demişti. Tedirgindi ve konuşmayı kesmek istiyordu. Tekrar kapıya doğru yönelmişti. O zaman bütün bunları biliyorum, size alıkoyduğumu da. Fakat lütfen 5 dakika ayırın. Buraya içimdeki bir duyguyla ve umutla geldim. Onu size açmalıyım dedim. Sonra Yılmaz'ın yıllardır cezaevinde tutulan devrimci bir sinemacı olduğunu, benim de yıllarca cezaevlerinde kalmış bir yazar olduğumu söyleyip, Yılmaz'ı kurtarmak için çalıştığımı açıklayıp, arkadaşımı sadece kendisi için değil, hepimiz için, demokrasiden yana olan herkes için kaçırmaya çalışıyorum. Bunu çok kısa sürede başaramazsam öldürülme durumu var. Size Yunanistan'daki konumunuz nedeniyle değil, sürgün yıllarınızdaki mücadelenizin mirasçısı olarak geldim. Yardım edeceğinizden eminim diye tamamlamıştım. Melina Mercury uzun uzun yüzüme bakmış, bir şey söyleyecek gibi olup vazgeçmiş. Sonra sen kimsin, ajan mısın, provokatör müsün? Bir Türk gazetesi için konuşmaya geldiğini söylendi, ne istiyorsunuz demişti. Sözlerinin anlamı ağırdı fakat ses tonu kırılmıştı. Benden çok kendi kendini sorgular gibiydi. Bu hali bu kez beni rahatlatmıştı. Elimdeki bu resimlerden ve kendim için yüreğimden başka bir kanıtım yok. Eğer inanmıyorsanız hemen gideyim. Her şeyi unutalım, gelmemiş konuşmamış olayım. Güveniyorsanız arkadaşımın filmi Atina'da oynadı. Araştırın, tanıyanlardan sorun, göreceksiniz. Ve lütfen Paris'te sürgünde geçirdiğiniz yılları anımsayın. Sizin mirasınız olan bir duyguyla buraya geldim. Hem o mirası bırakıp hem sahip olmamızı istemiyorsanız sessizce gidebilirim demiştim. Yine uzun uzun yüzüme ve ısrarla gözlerime bakmıştı. Sanki bir yazı okuyor gibi kocaman gözleri sürekli hareket halinde bakmıştı. Sonra garip şekilde gözleri dolmuştu. Bu hali açıkçası benim dizlerimin bağını da çözmüştü. Bu kez tane tane, dilerim ki yanılmıyorum, arkadaşını tanımıyorum, fakat sana ve söylediklerine inanıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum deyip boynuma sarılmıştı. Sonra odadan çıkmış, 1-2 dakika sonra dönmüş, sessizce yüzüme bakışını sürdürmüştü. Kısa bir süre sonra içeriye Jürda Sen girmişti. Belli bir şaşkınlığı vardı ve bir anda sağımdan solumdan süzmüştü beni. Melina o sırada benim hakkımda bir şeyler anlatmıştı ona. Sonra bana onu tanıyıp tanımadığımı sormuştu. Ben de kuşkusuz ki tanıyorum. McCarthy döneminde yaşadıklarından, Fransa'daki sürgün yıllarından, size olan aşkı ve yaşamak için Yunanistan'ı seçişinden, Topkapı filminden, pazarları asladan tanıyorum diye yanıtlamıştım. Melina bana anlattıklarını ona da anlat, sonra konuşacağız diyerek odadan çıkmaya yönelmiş, sonra dönüp ellerini omuzlarıma koymuş, inanıyorum ve diliyorum ki galip geleceksin deyip bir kez daha sarılmış ve çıkmıştı odadan.